Ayrım 13. Kullar ve Efendiler. Theodor Kallifatides. Sayfa 156. Partizanlar. Yalos'ta partizanlar ve nasıl yaşadıkları hakkında pek bir şey bilinmiyordu. Tabi partizanlarla karşılaştıklarını ve onlar hakkında şunu bunu anlatan insanlar, özellikle çobanlar vardı ama bu anlatılanların çoğu hayal ürünüydü. Başlangıçta partizanlar sivil halkla ilişki kurmaktan mümkün olduğu kadar kaçınmışlardı. Böylece hem kendilerini gammazlamaya karşı korumak hem de partizanlar ordusunun çok büyük olduğu izlenimini uyandırmak istemişlerdi. Göremediği bir ordu insan ne de olsa daha büyükmüş gibi hayal ediyordu. Sosyal reformlar en azından halkın çoğunluğu için asla gerçeklerin doğru bir analizine dayandırılmamıştır. Reformlar şu veya bu şekilde efsanelerden, yani halkın duygularına dayalı inanç ve hayallerden fışkırır. Ne yazık ki bunlar halkın çıkarlarına karşı cephe almayı kural haline getirmiş krallara, generallere ve din adamlarına beslediği sevgi üzerine kurulmuştur. Devrimlerin halktan gelmesi gerektiği ne kadar doğruysa da sıradan vatandaşın kendisi gibi sıradan vatandaşa duyduğu güvensizlik de o kadar doğrudur. Yeni efsaneler yaratmak partizanlar için çok önemliydi. Bu yönde atılan bir adım da kişilik değiştirmekti ve bu da isim değiştirilerek yapılıyordu. Her günkü Thanasis Claras adı Aris Vluchiatis olmuştu. Aris eski Yunanların savaş tanrısıydı ve Vluchiatis yüksek ve çok güzel bir dağdı. Tabi bu isim değiştirmelerinin bir gayesi de güvenlik meselesiydi. Ama sadece gelenek ve görenek, efsaneler ve halk şarkıları ve manzaraları ile ilgili takma isimler kullandıkları gerçeği bile, aksi halde halkın partizanlara sempati duymayabileceği korkusuyla sıradan şeylerden kaçındıklarının bir deliliydi. Tabi bu takma isimlerde bunları kullananların karakterleriyle ilgili şu veya bu özelliği ortaya koyuyordu. O devirde takma adı altında pek çok şiir yazılıyordu. Dağlarda savaşa çıkmış kişi artık Georgakis adındaki çoban değildi. Neredeyse herkes Georgakis adını hakaret etmek için kulağına gelmişti. Hayır, şimdi onun adı Nikeforos, yani zafer getirendi ve dizlerine kadar uzanan sakalı vardı. Efsanelere dayanmayan ve yeni efsaneler yaratmayan devrimler başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkumdur. Ama pek çok efsaneden yararlandığı takdirde de başarısızlığa uğrayabilir. Çünkü efsaneler büyük orduları yenemezler. Genellikle silah sahibi olanlar efsanelere de sahiptirler. Silah zoruyla halka kabul ettirdikleri efsaneleri. Halk şimdi artık uzun zamandır enayi yerine konulmuştu. Ekmek ve elbise yerine demokrasi diye bağırmasını öğrenmişti. Bir kere daha ekmek ve elbise diye bağıracağına hak ve hürriyet diye bağırmasını öğrenmişti. Sanki iş bir ayrıcalıkmış gibi herkese iş diye bağırmasını öğrenmişti. Ne çare ki dünyamızın üzerine kurulu olduğu iki yüzlü ahlak anlayışıdır bu bir kere. Yunan partizan hareketi başlangıçta iki yüzlü ahlak anlayışından azadeydi. İnsanlar ürününü, ekmeğini ve evini istiyordu. Çok sayıda insan direnişçilere katıldı ama sonra entelektüeller geldiler. Marx'ın terliklerini de yanlarında geçirmişlerdi ve halkın yorgun ayaklarını onun içine sokmaya çalışıyorlardı. Yunan direniş hareketi Marksist olmalıydı ama Yunanlı olarak kalmalıydı. Çünkü parçalanmayı önlemenin tek yolu buydu. Şimdilik insanlar silaha sarılıyorlardı. Haklarını aramak için değil, hayatta kalabilmek için. Ve zaman geçiyordu. Yalos'ta köpek Yosef şeytan çarpmış gibi önüne gelene saldırıyordu. Ne zaman dağlarda partizanlar görülse o daha çok insanı küreğe mahkum ediyor ya da toplama kaplarına yolluyordu. Köydeki pek çok aile yas tutuyordu ama en çok da toprak ağası Musuris'in acısı göze batıyordu. Eskiden mutluluğu göze battığı gibi. İhtiyar toprak ağası o eski insan değildi artık. Oğlunun ölümünden sonra daha da yaşlanmıştı. Karısı gibi bütün gün ağlamayı beceremiyordu. Aklını kaybetmeyi de beceremiyordu. Halbuki oğlunun odasına girip hala askıda duran elbiselerine, av tüfeğine ve siyah çizmelerine baktığında aklını kaybetmesi gerekirdi. Oğlunun atının sahibini özlediği için nasıl kişnemekte olduğunu duydukça kalp eriyordu. Sık sık ahıra giriyor, o güzel hayvanı okşuyor ve aklı hepten başından gidiyordu. Hayvanı itilaf etmek istiyordu çünkü süvarsız bir at, at değildi. Ama ihtiyar adamın buna cesareti yoktu. Onun için acısını atla paylaşmak, insanlarla paylaşmaktan daha kolay oluyordu. Hala sevdiği karısı ona yabancılaşmıştı. Karısının acısı çok büyük ve derindi ama köy halkı da genç Musuris'in fidan gibi boyunu görmeyi özlüyordu. Onu ikinci bir Aziz Yoris gibi atıyla gezerken görmeye alışmışlardı. Oğlanın sabahları ava giderken atının adımlarından çıkan mağrur sesi duymaya alışmışlardı. Köy renkli bir kişisini kaybetmişti ve bu az şey değildi. Şimdi ihtiyar Musuris'in ne yapacağını sorup duruyorlardı kendi kendilerine. İnatçılığını bilmeyen yoktu ve herkes onun toprağını vermediği gibi kederini de kimselere vermeyeceğinden emindi. Herkes onun bütün köyü ateşe vereceğinden korkuyordu ve neredeyse vermek üzereydi de. Çünkü Musuris çaresizdi. Ama hiçbir intikamın ona oğlunu geri getirmeyeceğini de biliyordu. Binlerce Alman'ın canını alsa bile. Dünyası yıkılmıştı ve hiçbir şey onu geri getiremezdi. Elinde piposu balkonda oturuyor, sahibi olduğu onca toprağa bakıyor ve gözyaşlarını tutamıyordu. Torunları ancak küçük çocukların olabileceği kadar sessizdiler. En çok ocaktan bir kor alıp dedelerinin piposunu yakıyor ve ihtiyarın onları yeniden keşfetmesini bekliyorlardı. Her şeyin canı cehennemi. Herhangi özel bir şey için söylenmemiş bu sözler uyuklamakta olan Musuris'in ağzından çıkmıştı ve kendi sesiyle uyandı. Solucan gibi sürünüp yatağından çıktı ve bedduayı tekrarladı ama bu defa kendi kendine uyandığı için bedduayı kendisine etmişti. Gördüğü rüyayı hatırlayabilseydi bari, hiç korkutucu olmadıkları halde onu ürküten rüyalar görüyordu. Hatta şiir gibi rüyalar gördüğü de oluyordu. Ama önemli olan rüyaları nasıl gördüğüydü. Olmuş bitmiş bir halde, birer taş parçası gibi geliyordu bu rüyalar. Rüyasında hikayeleri, kilisenin duvarlarındaki ikonalar, ikona, kiliselerdeki kutsal resimler gibi başından sonuna görüveriyordu. Herhangi bir şey yapmadan ve başkalarının da hiçbir şey yapmadığı bu rüyaların hiç aldırmadan birinden öbürüne geçiyordu. Sanki kendi kurduğu bir müzede havada uçuyor gibiydi. Oğlunun ölümünden sonra ihtiyar adamın uyku alışkanlığında da değişiklikler meydana gelmişti. Rüya görürken uyuyakalıyor ve bir başka rüyada uyanıyordu. Bunun sonucunda da her zaman uyanık olduğunu sanıyordu. Uyumak istiyordu ve ölümden korkmayacak kadar yaşlıydı. Yoksa ölümün onu yakalayamayacağı bir insan olmuştu belki de. Yıllar yılı Musuris ölümü bir çeşit uyku gibi düşünmüştü. Şimdi ise ikisi arasındaki farkı zor görüyordu. Hayır, şimdi ihtiyar bir fincan kahve içmeliydi ve kendi kendine konuşuyormuş izlenimini uyandıran ve kimselerin duyamayacağı kadar alçak ve yumuşak bir sesle buna karar verdi. Sesi hiç kimseye ve kendisine de dokunmayan bir araton, bir timbre, ses tonu kazanmıştı. Yıllar insanı böylesine zayıf düşürüyordu. Musuris merhum annesini hatırladı. Ömrünün sonuna doğru bir deri bir kemik kalmış, inanılmayacak kadar zayıflamış, neredeyse şeffaflaşmıştı ki, öyle ki kendi vücudunu şaşırır olmuştu. Olduğu yerde durduğunu sandığı halde yürümeye başlıyordu. Hareket edip etmediğini başkalarına sormak zorunda kalıyordu. Bu değişikliği Allah'ın istemiş olduğunu düşünüyordu. Çünkü yukarı olsun, aşağı olsun canı çıkıp düştüğünde hafif olması gerekiyordu. Onun için ölmek yere düşmek gibiydi ve bu konuda şakalar yapmak ve bir düşüş türküsünü söylemek adeti vardı. Bir gece ölüm bana geldi ve göğsümü deldi. Bir ekmek kabuğu gibi yere düştüm. Ölüm kırıntıları aldı ve ben şarabı aldım, şerefe. Ve ihtiyar kadın yere yıkılarak yaratıcısına gitmişti. Yeni perdeleri asmaya çalışırken merdivenden düşmüş, birkaç kaburgası ve boynu kırılmıştı. Musuris mutfağa girdi. Niçin buraya gelmiş olduğunu hatırlamıyordu. Onun için orada öylece durup pencereden dışarı bakmaya başladı. Gün ağarmıştı. Gece inen sis bir çarşaf gibi tarlaları örtüyordu. Toprak uyanmakla meşguldü. Ahırdan oğlunun atını duydu. Ceketini giyip oraya gitti. Hayvanı okşamak isterken sağ elinde bir bıçak tutmakta olduğunu fark etti. Mutfaktayken bir parça ekmek kesmek üzere olduğunu hatırladı. Ama şimdi mutfak çok ama çok uzaktaydı. Oraya bir daha asla geri dönmeyecekti. Atı yanına alıp dışarı çıkardı. Eğerini vurdu ve çıkıp üzerine oturdu. Köye yürüdü. Yolda hayalet gördüklerini sanarak istavroz çıkaran birkaç köylüyle karşılaştı. Musuris doğruca Alman karargahına gitti. Orada atı durdurdu. Derin derin nefes aldı. Yosef, erkek sen dışarı çık. Yaloslar pencerelerin ardına saklanmış dehşet içinde bakıyorlardı. Yosef, Musuris'in ne dediğini tabii anlamamıştı. Alman nöbetçi silahını ateşledi ve Musuris de atta sırt üstü yere yıkıldılar. Köpek Yosef'in yüzü kefen gibi oldu. Yaloslar sessizlik içinde dua ediyorlardı ve yeni bir gün doğuyordu. Sparta hapishanesine. Almanlar öğretmeni tutukladıktan bu yana aylar geçmişti. Ortada pek çok dedikodu ulaşmasına rağmen adamın başına neler geldiğini kimse bilmiyordu. Kimilerine göre kurşuna dizilmişti. Başkalarına göre ise Almanya'da bir toplama kampına gönderilmişti. Oradan kaçmayı başardığı, David ve diğer partizanlarla dağlarda bulunduğu da söyleniyordu. Karısı endişe içinde yaşıyordu. Geceleri çocukları yatınca ikide bir gözyaşlarına boğuluyordu. Ama gündüz olduğumu mutluymuş rolü oynuyordu. Çocukların beni teselli etmelerine gerek yok diye düşünüyordu. Onlar kendilerini teselli etsinler. Rebecca ve Minos için öğretmenin yokluğu yine bir boşluk demekti. Öğretmen onlara değişik bitkiler, ağaçlar, hayvanlar göstermişti. Yaz gecelerinde onlara taraçaya çıkarır ve değişik yıldızların isimlerini öğretirdi. Öğretmen her şey bir isim bulurdu ve isimlerle dolu bir dünyada çocuklar kendilerini güven içinde hissediyorlardı. Ama şimdi dünya isimsizdi. Kimseye bir şey soramıyorlardı ve onlara cevap verebilecek insan da yoktu. Rebecca ve Minos dünyalarını kendileri kurmak zorunda kalmışlardı ama bu onları tatmin etmiyordu. Büyüklerden bir şey öğrenen bir çocuk kendi bulduğu isimlerle yetinmiyordu. Her akşam yatağa girince her biri kendi tanrısına dua ediyor ve iki şey istiyordu. Ertesi gün için ekmek ve öğretmenin geri dönmesi. Rebecca sessiz sessiz dua etmesini çoktan öğrenmişti ki bu hiç dua etmemenin başlangıcı demekti. Minos ise tanrısıyla gizli kapaklı hiçbir şey olmasını istemiyordu. Yüksek sesle konuşuyordu ve duası bitince annesine sesleniyordu. Şimdi yine dua ettim, görelim bakalım ne olacak. Ama bir şey olmuyordu. Günler, haftalar, aylar geçiyor, ekmek bittikçe azalıyor ve öğretmenin dönmesi gecikiyordu. İşte o günlerde Minos ateistik işaretleri göstermeye başladı. Tanrısına meydan okuyordu. Ya babam geri gelir ya da benim tanrım değilsin. Onun Tanrı'ya nasıl şantaj yaptığını tesadüfen duyan ninesi sarsıldı ve yüzünü kızartan pek az olaydan biri de bu olmalıydı. Çünkü başka zamanlarda yüzü solgundu hep. Kızının oğlunu baş gösterecek bir ateizme karşı korumak için kendi sözleriyle dünyanın dört bucağında öğretmeni aramaya karar verdi. Hacılar gibi yollara düştü. Öyle rastgele karşısına çıkan her kişiden bilgi istiyordu. Her köye, her kulübeyi ve her çiftliğe uğruyordu. Yanında öğretmen de karısının bir fotoğrafı vardı. Köylülere göstermek için onca eteğinin altına sakladığı fotoğrafı çıkarıyor ve fotoğrafı her bakışında onun biraz daha solmuş olduğunu görüyordu. Sonunda kala kala fotoğrafta öğretmenin soluk yüzünün izleri kalmıştı. İhtiyar kadın için bu iyi alametti çünkü soluk bir fotoğraf öğretmenin de bir yerlerde belki de hapishanede solup gitmekte olduğu demekti ama ölü olmadığı kesindi. İz peşinde yaptığı gezilerde tıpkı onun gibi aynı gayeyle yollara düşmüş değişik kadınlarla tanışmıştı. Onlar da kocalarını, oğullarını veya başka akrabalarını arıyorlardı. Çoğunun memede çocuğu vardı, kimileri gebeydi, kimileri de çocuk sahibi olamayacak ya da gebe kalmayı ümit edemeyecek kadar yaşlıydılar. Kadınlar birbirlerini hemen tanıyorlardı. Keder kadar insanları birbirine yaklaştıran bir şey yoktur. Elbiseleri, yürüyüş biçimleri ve bakışlarıyla Almanlarda şüphe uyandırıyorlardı ama bunlar onların birbirlerini tanımalarına yardımcı oluyordu. Geceleri battaniyelerini ve taşlı yolların tozunu paylaşıyorlardı. Kadınlar durmadan yürüyorlardı ama işgal edilmiş bir ülkede insan pek uzaklara gidemez. Dikenli teller, kesilmiş yollar, devriyeler, nöbetçi karakollar, dur yasaklar her yerde yollarını kesiyordu. Bir labirentteymiş gibi yürüyorlardı. Dönüp dolaşıp başladıkları yere geliyor ya da çıkmaz yollarda takılıp kalıyorlardı. Aynı acıyı paylaşan bu kadınlar sürüsü Yunanistan'ı birkaç kere baştan aşağı dolaştı ama bunların çoğu aradığını asla bulamadı. Hiç kimse bir şey bilmiyordu ama her bir kimse bir başkasından duyduğunu anlatıyordu. O da onu bir başkasından öğrenmişti vesaire. Ümitsizlik kendi efsanelerini yaratır ve keder de insanları inanmaya zorlar. Kadınlar dört dönüyor, duydukları her habere sarılıyor ve haberin çıktığı noktaya yeniden gelinceye kadar yol tepiyorlardı. Bu geziler boyunca gruba daha çok kadın katılmıştı. Sonunda sayıları 50 oldu. Tozlu yollarda yürürken köyden köye kaymakta olan dev gibi siyah bir yılana benziyorlardı. Çok geçmeden batıl inanç sahibi köylülerde pek çok tatsız olayın sebebi olarak bu kadınları görmeye başladılar. Başlangıçta anlayış göstermişler ve arayan kadınlara yardım etmek için ellerinden geleni yapmışlardı. Ama zaman geçtikçe ve kadınların sayısı arttıkça ve Almanların kurmuş oldukları labirentte bu geziler sürüp gittikçe köylüler de isteksizlik göstermeye başlamışlardı. Önce kadınlara yiyecek ve içecek vermeyi kestiler. Sonra kulübelerde ve ağırlarda uyumaları yasaklandı. En sonunda köylerden geçmelerine bile izin verilmedi. Köylülerin halk ağzındaki adıyla Kızıldulları asla merhametleri yoktu. Pek çok Kızıldul aramaktan vazgeçip köyüne döndü. Ne var ki bazıları öylesine halsiz düşmüşlerdi ki bir ağacın altına yatıp öldüler. Ama öğretmenin kaynanası pes etmemişti. Torununun ateist olacağı korkusu onu dehşete düşürdüğü gibi ona böyle sıska ve hastalıklı bir vücuttan beklenmeyecek bir güç veriyordu. Yolculuklarında toprağa kazıp çıkardığı köklerle besleniyordu. Nerede olursa olsun orada, ama o anda ancak bir iki saat uyuyordu. Gözleri eskisine nazaran daha da büyümüştü. Sıska olan vücudu daha da sıskalaşmıştı ve öksürük nöbetlerine tutuluyordu. Ama dayanıyordu. Sonunda damadını Sparta hapishanesinde buldu. Duvarları görünce gözlerim karardı diye anlatıyordu. O anda onun orada bulunduğunu ve onlar bana kapıyı açıncaya kadar duvarların dışında beklemem gerektiğini anladım. Hapishaneye girmesine izin verdiler. Almanlar bu siyahlara bürünmüş, kuru gözleri ateş saçan kadının gece gündüz hapishane duvarları dışında beklemesine dayanamamışlardı. Hiçbir gardiyan onun uyuduğunu, bir şeyler yediğini ve su içtiğini görmemişti. Kapının hemen karşısında bir taş üzerinde başı elleri arasında oturmuş ve kucağında bir bebek varmış gibi sağa sola sallanıp durmuştu. Öğretmen yıllar sonra ihtiyar kadının yolculukları sırasında hiç ağlamadığını ama karşılaştıklarında oluk oluk gözyaşı döktüğünü anlatacaktı. Ona karısının ve kızının fotoğrafından başka bir şey getiremediği için çok utanmış, sonra düşüp bayılmıştı. Bir doktor, hapishanede yatan bir Yunanlı, onu muayene etti ve kadının daha haftalarca önce ölmüş olması gerektiğine karar verdi. Ama kadın ölmek istemiyordu. Bütün yolu geri tepmesi gerekiyordu. Dağa taş demeden teptiği yolların tozu toprağı içindeydi. Önce kızına kocasının ve Minos'un babasının hayatta olduğunu ve onlara selamlar ve öpücükler yolladığını söyledikten sonra evine yolunu tuttu. Sonra yatağına uzanıp gözlerini kapattı. Ama daha ölmeyecekti. Kocası, o koca şakacı Stelios, Cince dediği anlaşılmaz bir dilde konser vermeye başlamıştı. Aniden ısınan bir odadaki sinekler gibi burnundan gelen ve ölüleri de uyandıracak bir sesle şarkılar söyleyerek bütün gün evin içinde dolaşıyordu. Bu şartlar altında ihtiyar kadın tabii ki ölemiyordu. Yatağından aşağı tırmanıyor, gidip bir şeyler yiyor, bir bardak şarap içiyor ve tabii kör kütük sarhoş oluyordu. Ve sonunda bütün köy karı kocanın birlikte Stelios'un ölümle dalga geçmek için bestelemiş olduğu bir şarkıyı söylediklerini duyuyordu. Ey ölüm, ey avanak, gel, gel de pipimi yala. Ey ölüm, ey yavrum, gel, gel de kutumu yala. Tralala, tralala, tralala, işler yolunda sen durma yala. İhtiyar çift daha uzun yıllar yaşayacaktı ve orada Minos hem ateist hem de orospuların peşine koşan bir komünist olacaktı. 13. ayrımın sonu, sayfa 165.